Merhabalar. İşinize yarar diye düşünüp yeni bir seri yapmaya karar verdim. Serinin ismi İşe Yarar Şeyler. Sabahın köründe daha hava aydınlanmadan 3 saatlik koşusunu tamamlayanlar. Strava kaydı sonraki güne atmasın diye gece yarısı sokaklara çıkıp 19.95 kilometreyi 20'ye otoparkta son bir turla bağlayanlar. Tek ya da kalabalık, asfalt patika demeden koşanlar. Merak ettiğiniz ne varsa koşuya dair size ulaştırmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Koşuyla kalın. Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. İşe Yarar Şeyler yeni bölümle karşınızdayım. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde ve gelecek bölümde konumuz karbon tabanlı koşu ayakkabıları. Karbon fiber tabanlardan bahsediyorum. Hazırladığım en spesifik bölümler olabilir. Şimdiden belirteyim. Bu konuya ilk günden bu yana, yani podcast kanalı kurma fikrinden bahsediyorum. İlk günden bu yana değinmek istiyordum. Çünkü geçen yıl bugünlerde Dünya Atletizm Camiası yeni bir düzenleme ile çalkalanmıştı. Ve karbon tabanlı ayakkabılar büyük bir gündem oluşturmuştu. Keza ben de podcast kanalıma ve blogdaki yazılarıma başlayacaktım aynı tarihlerde. Dahası ilk podcast bölümünü de çok yakından ilişkili bir konuyla, koşu mekaniğiyle açmıştım. Ancak gel zaman git zaman bir türlü imkan yaratamadım mevzuya dair. Şimdi belki de bir yıl gecikmeli olarak şu karbon levha teknolojisi, karbon plaka teknolojisi neymiş, neden böylesine bir gürültü patırtı koparmış falan ihtiyacınız olan her şeyi sunmaya çalışacağım. Umarım bunda başarılı olurum. Keza iki bölümde aktaracağım. Şu an hazırlarken farkına vardım ki bir bölümü çoktan aşan, çok uzayan bir noktaya geldi ve bir yerde ben bu hazırlığı kestim, ikiye böldüm. Tek podcast olarak düşündüğüm şey. 2017 Mayıs'ın ilk hafta sonu o zamanki koşu grubumla İzmir'de olacaktık. Wings for Life adında bir global etkinlik var. Biz de işte bu etkinlikte koşacağız. Hava çok da sıcak olacağı için bir çeşit hafta sonu tatiline çevirdik bunu. Etkinliği bilenler için işte pazar günü, Mayıs'ın ilk hafta sonu bütün dünyayla aynı saatte başlayan bir etkinlik. Japonlar mesela gece koşuyorlar. Biz mesela öğlen 2'de koşuyoruz. Neyse, cuma gecesi yola çıktık. Cumartesi erken saatte İzmir Sığacık'ta olacağız. 5 kişiyiz, yoldayız. O cumartesi ayrıca Nike'ın uzun süredir reklamını yaptığı bir projenin finali de olacak. Nike Breaking 2 diye bir proje hazırlamıştı hatırlarsanız. Bunu iki adımda gerçekleştirmişti ve bunlardan ilki işte o cumartesi sabah İtalya'da Monza Formula 1 pistinde koşulacak. Biz de canlı yayınlanan bu koşu etkinliğine yolda yakalandık. Cep telefonundan takip ediyoruz. Neyse, Eliud Kipchoge ve diğer iki elit atlete, pek çok elit atlet pacerlık yapıyor. Önlerinde bir araç, Monza pistinde 5-10 tur dönüyorlar. Sonuçta diğer ikisi hiç başarılı olamasa da Kipchoge sadece 25 saniye ile yeryüzünde 2 saat 6 maraton mesafesi koşan ilk insan olmayı kaçırdı. Gerçi ikinci denemesinde bunu da başardı, ancak bu ilk başarısızlıkla sonuçlanan deneme koşu dünyasında yeni bir çağın başlangıcı oldu. Neydi bu çağ peki? Tabii ki karbon fiber tabanlı ayakkabılar çağı. Evet, Nike esas olarak tüm bu reklam kampanyasını tabanına karbon bir levha yerleştirdiği yeni ayakkabı modeli için yapmıştı ki sonrasında kimse Kipchoge'nin dünya maraton rekorundan 2,5 dakika daha hızlı tamamladığı koşusuna şaşırmadı, bunu konuşmadı. Giydiği ayakkabı konuşuldu. Adam halbuki bacaklarına falan aerodinamik olsun diye tuhaf bantlar daha yapıştırmıştı, yani daha iyi performans için. Ancak hazırlanan belgeselde hepsine ulaşabilirsiniz. İzleyin muhakkak. Ancak konuşulan şey ayakkabısı oldu. Nike Zoom Vaporfly 4% olarak lanse edilen modelle birlikte karbon tabanlı ayakkabı çağına girmiş olduk anlayacağınız. O gün bugündür de ayakkabı sektörünü, teknolojisini falan belirleyen şey işte karbon fiber tabanlı ayakkabılardır. Dilerseniz önce bu yeni teknolojinin çıkışına ve gelişimine değinelim. Bu bölümde esas olarak işin tarihsel arka planını aktarmaya çalışacağım. Ardından da bilimsel dayanaklarla birlikte koşuya kattığı şeyleri sıralayacağım. Bunu da esas olarak ikinci bölümün gündem maddesi olarak kenara aldım. Karbon fiber plakaların koşu ayakkabısı teknolojisinde kullanımı elbette Nike ile başlamıyor. Ya aslında ben Nike'ın yaptığı şeylere Acun Ilıcalı formülü diyorum. Acun da mesela kendisinden önce yığınla başka kişi ve kurumun ülkeye getirdiği programları altın yumurtlayan tavuğa çeviriyor. Tuttuğu altın oluyor adamın ve bu programlar Acun'la birlikte anılıyorlar artık. Keza Nike da ilk orta taban teknolojisi, ilk hava yastıklı ayakkabı ve ilk karbon tabanlı ayakkabıyı kendisi üretmemiş olsa da hemen hepsi kendisiyle anılıyor. Çünkü muazzam bir pazarlama kampanyası düzenliyor ve muazzam da bir başarıyla sonuçlanıyor bu kampanyalar. Bu mevzularda çok başarılı. Bunu ifade etmek istemiştim. Ne dedim? Karbon tabanların kullanımı Nike'ın Breaking 2 projesi ile başlamıyor. Ha evet abi, ilk Adidas denemişti diyeceksiniz biliyorum, ancak daha eskilere gideceğiz. Madem işe yarar şeyler söyleyeceğiz, hakkını verelim. Karbon fiber plakayı üstelik bugün kullanılma amacına benzer şekilde itki kuvvetine destek olması amacıyla ilk defa kullanan marka ülkemizde pek bilinmeyen ancak dünyaca bilinen Brooks markası. Markanın 1989 yılında çıkardığı Brooks Fusion modeli orta tabanla dış taban arasına sandviç gibi sıkıştırılmış bir karbon fiber plakaya sahipti. 90'lı yılların başında o dönem popüler olan Fila markası da, bugün tekrar gündeme gelmeye başladı bu marka, karbon teknoloji kullanılan tabanlar geliştirmişti. Karbon plakayı Reebok markası da deniyor modellerinde. 90'lı yıllarda orta ayak köprüsü ya da kemeri diyelim, yani ayakkabının altında, tabanında, orta kısmında böyle sert bir parça vardır. Plastik de olabilir bu. Buna orta ayak köprüsü ya da kemeri diyoruz. Bugünkü kullanılış amacından farklı şekilde kullanılıyor Reebok ayakkabılarda karbon plaka. Ana amaç hafiflik ve evet, çok hafif ayakkabı üretiyorlar. İlk olarak The Graphite Road modelinde kullandıkları bu teknolojiyi akabinde Instapump Furry modelinde kullanıyorlar. O yıllarda Reebok ayakkabısı olanlar bilir. Reebok'un çok meşhur bir pompa sistemi vardır ayakkabının dilinde. Ben de çocukluk çağlarımdan hatırlıyorum. Çevremde Reebok ayakkabıya sahip pek çok arkadaşım vardı. Özellikle basketbol ayakkabısı, dilini böyle pompasına basarak şişirebiliyordunuz. Bu model de öyle bağcıksız ve hava pompalanıp şişirilen bir dile sahip. Dil derken ayakkabının üst kısmından da bahsediyorum. Bu ayakkabılar bu arada oldukça sertler ve bükülmüyorlar ayrıca. Bu karbon fiber taban kullanılan ayakkabılar. Çok değil, bu yeni teknolojiyi Adidas da kullanıyor sonradan. Ancak Adidas'ın karbon plaka kullandığı model o denli sert bir tabana sahip oluyor ki kullanılması çok zor ve ancak bir yıl piyasada kalabiliyor. Başarısız oluyor yani. Adidas da karbon teknolojiyi programından bir süre de olsa çıkarıyor. Bu başarısızlığın ardından bir 10 yıl kadar rafa kaldırılıyor teknoloji. Yani diğer markalar da modellerinde karbon fiberi kullanmaktan imtina ediyorlar diyelim. Belki de Adidas'ın başarısızlığı onları en azından böyle bir teknolojik Ar-Ge faaliyetinden el çektiriyor. 2005'te bir yatırımcı grubu Zoot Sports adındaki firmayı satın alıyorlar ve işin başına Saucony'de çalışmış tasarımcıları getiriyorlar. Tasarımcıların ilk önceliği triatletler için performans arttırıcı bir ayakkabı üretmek aslında. Triatlon sporu yapanların koşu disiplinindeki performanslarını arttırmak amacıyla. Tasarım grubunun başındaki kişi vaktiyle Reebok'ta o ilk karbon tabanlı ayakkabıyı üreten ekibin de üyesiymiş ve haliyle 2007 yılında Zoot ile adı Ultra Race olacak karbon plakalı ayakkabıyı üretiyorlar. Sonuç muazzam oluyor, ne var ki gerisi gelmiyor. Yani sonuçta bu triatletler bu ayakkabıyı deneyerek oldukça iyi performanslar sergilediklerini ifade ediyorlar. Buna göre geri bildirim sağlıyorlar, ancak gerisi gelmiyor tuhaf bir şekilde. Adidas'ın 2008 yılında Adizero Adios'u çıkarması ve Gebreselassie ile birlikte, bilenler bilir, Etiyopyalı meşhur tarihe geçmiş atletten bahsediyorum, ayakkabının uzunca bir dönem en hızlı koşu ayakkabısı olarak nam salması Nike gibi markaların teknolojik atılım için gözünü karartmasına da yol açıyor. Yani Gebreselassie Adidas Adizero Adios'la birlikte oldukça uzunca bir süre dünya atletizmine damgasını vuruyor ve diğer markalar gözlerini karartıyorlar Adidas'la en azından performans düzeyinde rekabet edebilmek için. Nike da sanıyorum Ar-Ge faaliyetleri için bütçesini arttırıyor ve gelişim amaçlı yeni teknolojilere göz kırpıyor. Bu arada mesela Gebreselassie'nin 2007'de rekor kırarken kullandığı ayakkabı ProPlate karbon plakaya sahip. Ancak neden Adidas bu modeli kitle pazarına sunmamış bilmiyorum. Yani sadece prototip olarak Gebreselassie ve bazı atletlerin kullandığını biliyoruz. Ne var ki bu ayakkabı rekor da kıran bir ayakkabı olmasına rağmen kitle pazarına sunulmuyor. Yani kitlelerin tüketimine açılmıyor bu ayakkabı. Keza Vaporfly öncesi bütün modeller için geçerli bu. Brooks'un henüz 80'lerin sonunda ürettiği muazzam ileri görüşlü model dahil. Ya Nike'ın Vaporfly'ine kadar bütün karbon tabanlı ayakkabılar bir şekilde prototip olmanın ötesine geçemiyor ya da çok kısa süre pazarda yerlerini alıyorlar ancak tutunamıyorlar. Fransız bir petrokimya firması var. Sert plastikten malzemeler üretiyor ve Pebax adında bir teknolojinin patentine de sahipler. İşte 2010'lara girerken bu şirket hem Reebok hem de Nike'a Pebax olarak ifade ettiğim teknolojiyi kullanma konusunda işbirliği yapıyor. Bunlarla işbirliği halinde. İki markayla da. Nedir bu teknoloji? Yarı sert rigid plastik plakaların ayakkabılarda kullanılmasıyla alakalı. Hatırlatmam gerekirse Nike Zoom Fly modellerinde kullanılan malzeme bu teknoloji işte. Nike Zoom Fly'larda plastik bir plaka var karbon yerine. Keza Reebok da The Float Right modelinde bu teknolojiyi kullanıyor. Ancak Pebax aynı zamanda termoplastik bir elastomer malzeme, yani köpük diyebiliriz. O yıllarda Nike ile Reebok arasında bahsi geçen plaka teknolojisi üzerinden bir rekabet var. Nike işin içine ileride karbonu da sokuyor ve rekabetten başarıyla çıkıyor. Ne de olsa hiçbiriniz şu an bu Ar-Ge çabasını bilmiyorsunuz. Yani ben de okuyana kadar bilmiyordum. Ancak şu an öğreniyorum ki Reebok aslında bu konuda oldukça gözünü karartmış ve Ar-Ge çalışmaları da çok sayıda çalışma yapıyor. Karbon teknoloji ya da farklı yeni teknolojilere dönük. Ancak ne yazık ki Reebok'ı çok duymuyoruz biz. Çünkü Nike bu konuda oldukça başarılı bir kampanya yürüttü. Olay şu aslında. Plastik Pebax malzemenin ayakkabılarda kullanılması sonucu denemeler çok iyi geçiyor ve deneyen atletler oldukça iyi süreler elde ediyorlar. Ancak Nike'ın Reebok'ın önüne geçmesi sadece plastik ya da karbon plaka ile alakalı değil. Nike bu plakalarla çok verimli çalışan köpük modellerine de sahip. Olay sadece plaka değil yani. Bu konuyu ileride de geleceğim. Önceki dönemlerde karbon fiberin ayakkabı sektöründeki yerini belirleyen önemli faktörlerden biri de maliyeti. Tek bir ayakkabının üretim maliyeti o kadar yüksek ki dönemin en çok satılan koşu ayakkabılarıyla rekabet edilebilmesi mümkün değil. Mesela 2000'lerin ortalarında bir Asics GT 2030 ya da Brooks Adrenalin kullanıyor olsanız, bunlar 2000'lerin en popüler ayakkabıları olarak geçiyor, $90 gözden çıkarmanız yetiyorken karbon fiberli ayakkabıların üretimi bundan daha yüksek bir maliyete sahip. Yani $90 üzerinde bir maliyete sahipken o dönemin en popüler ayakkabılarını $90 alabiliyorsunuz. Yıllar geçtikçe ve teknoloji de geliştikçe karbon fiber ürünlerin maliyetleri bir ölçüde düşüyor. Yani daha düşük maliyete yapılabilmeye başlıyor, üretilmeye başlıyor ayakkabılar. Ancak ayakkabıların sektörde rekabetçi bir pozisyona girmeleri bu cüzi düşüş değil. Bir şekilde koşu ayakkabılarının taban fiyatları artıyor. Artık insanlar dönemin en iyi modellerine sahip olmak için karbon fibere sahip olmasalar dahi minimum 100 ya da $125 gözden çıkartmaya başlıyorlar. Yani geçmişte $90 alınan en popüler ayakkabıyı bugün alma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Bu sadece enflasyonla da açıklanacak bir durum değil. Açıkçası ayakkabı fiyat düzeyinin artışının da bilinçli olduğunu düşünüyorum. İleride piyasaya sürecekleri karbon teknolojili ayakkabıların belirlenen yüksek fiyattan satılabilmesi için öncesinde diğer modeller de gereğinden yüksek bir fiyat düzeyinden satılıyor ve pazar fiyatları artmaya başlıyor. Yani kişilerin, atletlerin, koşucuların, sporla ilgilenen insanların ayakkabıya ayıracakları bütçenin artması gerekiyor ki karbon tabanlı ayakkabıları da, karbon fiber tabanlı ayakkabıları da o yükselen fiyat üzerinden alabilsinler ve karbon fiber tabanlı ayakkabılar da pazarda kendilerine belirgin bir yer alabilsin, konumlanabilsin. Neyse, 2013'te artık Nike Vaporfly olarak lanse edilecek modeli için çeşitli patentler almaya başlıyor bile. Dediğim gibi Pebax köpük kullanıyorlar ve sonucunda termoplastik bir polimer olan Zoom X adını verdikleri ve patentini aldıkları orta tabanı üretiyorlar. Zoom X'e de sert karbon fiber plakayı entegre ediyorlar. Ortaya Vaporfly çıkıyor. Bundan sonrası 2017'ye kadar geçen sürede yani işin geometrik hesapları düzenleniyor. Model üzerinde denemelere başlıyorlar. Mekaniğini bir sonraki bölümde açıklayacağım tabii. Ancak burada da bir araya gireyim. Denemeler sırasında düz, kavisli, kalın, ince falan çeşitli şekil ve ağırlıklarda plakalar kullanılıyor. Mümkün olan en verimli ayakkabıyı üretmek için bu. Yani 2013'lerde patent almaya başlıyorlar. 2017'deki denemeye kadar 4-4,5 sene belki daha da geçmişten başlıyor. 2010'ların başından başlayan 7 sene boyunca muazzam bir araştırma geliştirme süreci var aslında geride. Bu arada Adidas her ne kadar 2000'lerdeki başarısızlığın ardından karbon fiberi rafa kaldırmış gibi görünse de ProPlate teknolojisiyle denemelerine devam ediyor. Gazelle ProPlate buna örnek mesela böyle bir model çıkıyor. Her ne kadar 90'lardan başlayarak yaklaşık 25 yıllık bir geçmişe sahip olsa da karbon fiberin dönüm noktası 6 Mayıs 2017. İşte biz de buna İzmir yolunda yakalandık demiştim. Monza'da 25 saniye ile kaçırılan 2 saat 6 maraton denemesi aslında muazzam bir başarıya yol açıyor. Gerek atletin giymiş olduğu ayakkabı, gerekse de atletin ta kendisi. Atletizm dünyasının en popüler ikonları haline geliyorlar ve evet bir devrimi başlatıyorlar. Çok değil denemeden 16 ay sonra 1 dakikanın üstünde bir farkla en hızlı maraton rekoru kırılıyor. Rekoru kıran yine aynı atlet, Eliud Kipchoge. Ve rekoru kırarken giydiği ayakkabı da 16 ay önce Monza'da giydiği modelin yeni sürümü. Vaporfly Next Percent. Dahası aynı atlet bir sene sonra Ekim 2019'da bu defa son model karbon fiber plakalı ayakkabısıyla Alphafly Next Percent'ten bahsediyorum. Tarihte ilk defa 2 saat altında maraton mesafesi koşan insan oluyor. Kısacası Nike 2010'lu yılların ortalarında başlayan dominasyonunun zirvesine ulaşıyor ve bu süreçte yakınına bile yaklaşan olmuyor. Takip edenler o dönem çıkan haberlerde kürsüdeki 3 erkek ve kadının giydiği ayakkabıları hatırlarlar. Bariz tulum çıkartıyordu Nike. Nadiren başka bir marka görebiliyordunuz kürsülerde. Yoksa altın, gümüş, bronz sırasıyla Nike 4% ya da Next Percent giyen atletlerin oluyordu. Bu durum elbette cevapsız kalmıyor. Nasıl ki Tiki Taka'ya çözüm bulundu, Nike'ın geliştirdiği bu yeni teknoloji de çözülüyor kısa sürede. Şu an mesela Adidas ve Saucony'nin Nike ile rekabet edebilecek düzeye geldiği söylenebilir. Hatta yarım maraton mesafelerinde Adidas rekorlar da kırdı. Kadınlarda ve erkeklerde. Açıkçası 2017'de Nike'ın başlattığı devrim sonucu diğer büyük ayakkabı üreticisi firmaların da amiral gemisi modellerinde karbon fiber teknolojiyi kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Bu değişime sessiz kalan yok gibi. Mesela uzun mesafe koşulara, bilhassa ultra maratonlara özel modeller üreten Hoka One One, Nike ile benzer bir pazarlama stratejisi izliyor. En popüler atletlerini kullandığı iki farklı organizasyonda 100 kilometre dünya rekorunu kırmaya çalışıyor. Bunları gördük. Carbon X modeliyle 100K ve 50 mil, Carbon X2 ile yine tekrar 100K rekorunu kırmaya çalışırken ikinci deneme sadece 12 saniyelik bir farkla kaçıyor. Bunu birkaç hafta önce Jim Walmsley'nin rekor denemesinde bizzat izledik, buna şahit olduk. 12 saniye farkla rekor kaçtı. Aslında bu deneme yeni çıkarmış oldukları Carbon X2 ayakkabı modelinin bir pazarlama faaliyetiydi. İkinci deneme Nike'ın Monza pistinde düzenlediği ilk Sub 2, Breaking 2 etkinliğine o kadar benziyordu ki yine benzer şekilde aslında amaçlarına ulaştıkları söylenebilir. Zira rekordan ziyade esas amaçları ayakkabıyı mümkün olan en güçlü şekilde duyurabilmek. Sanırım Carbon X'i artık duymayan kalmamıştır ultra camiasında. Diğer markaları da hatırlatmam gerekirse Adidas Adizero Adios Pro modeliyle Vaporfly ve Nike'ın sonraki modellerine gayet iddialı bir cevap verdi. Keza Brooks Hyperion Elite 2, Saucony Endorphin Pro, New Balance Fuelcell RC Elite, Asics MetaRacer, Skechers GoRun Speed Elite gibi modeller çıkardılar ki bunlar bazı yarışlarda başarılı da oldu. Örneğin 2 yıl önceki sanıyorum çok soğuk havada gerçekleşen Boston Maratonu'nu kazanan kadın atlet Brooks'un o dönem prototip olarak üretmiş olduğu Hyperion Elite modelini giymişti. Her marka farklı özellikle yığınla karbon fiber plakalı modele sahip anlayacağınız ve bu saydıklarım, biraz önce saydıklarım tüm bu markaların amiral gemileri esasen. Bunlar dışında çok farklı tipte, farklı antrenman metotlarına ve koşu stillerine özgü ayakkabılar da çıkardılar her bir marka. Ve tüm bu modeller de yaklaşık 2 sene içerisinde ortaya çıktı bu arada. Bu kadar kısa sürede ve hızlı bir şekilde piyasaya sürülmüş olmaları bir dezavantaj tabii. Zira belki de pek çok eksiklik içeriyorlar ve bu da yine Nike ve Adidas gibi rüştünü ispatlamış markalara yarıyor. Çünkü şu an diğer marka ve modelleri bazı eksiklikler yaşadığı için eksiklikleri en azından gidermiş gibi gözüken ve araştırma geliştirme faaliyetleri belli ölçüde zirveye ulaşmış olan Nike ve Adidas bu eksikliklerden faydalanarak pazarın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Her neyse. Gelelim Kantar'ın topuzuna. Arkadaşlar, performansınızı belirleyen şey koşu ekonominizdir. Ve bu özelliğiniz birden çok şeyin etkisini, katkısını içerir. Mesela oldukça abartılan VO2 maksınız da buna dahildir. Ancak koşu mekaniği verimli olmayan bir koşucunun VO2 maksı yüksek de olsa performans beklediği gibi çıkmayabilir. Keza VO2 maks ile koşu ekonomisi çoğunlukla uyumsuzdur birbiriyle. Koşu ekonomisini ayrı bir podcast'te derleyip aktarmaya çalışacağım. Uzatmıyorum ama birkaç şey eklemem gerekiyor. Koşu ekonomisi bir verimlilik ölçüsüdür. Ve belli bir zaman aralığında aynı tempoda koşarken daha az enerji harcanıyor oluşu koşucunun daha iyi bir koşu ekonomisine sahip olduğunu, geliştiğini gösterir. Ki bu durumda koşucu daha yüksek tempolara da çıkabilir. Neyse, dediğim gibi birçok etken var koşu ekonomisini belirleyen ve bunlardan biri de ayakkabılar tabii ki. Şimdi geçen bölümde orta taban ve özelliklerinden bahsetmiştim. Neydi bunlar? Öncelikle destekleme ve yastıklama sunarak koşucunun yer tepki kuvvetinden doğan darbelerden daha az etkilenmesini sağlamak. Yani daha konforlu bir koşu ve sakatlık önleyicilik. Evet, ancak bu görünen yüzü, esas amaç performans olan katkı. Zira markaların en büyük savaşı maraton ya da başka tip yarışları kazanabilmek. Ancak böyle daha fazla tanınır olabiliyorlar ve daha büyük bir pazarda satış yapabiliyorlar. Ne var ki bir ayakkabının hem konfor sağlayıp sakatlık önlemesi hem de çok daha iyi koşturması oldukça güç. Zira koşu ekonomisini belirleyen bu iki etken genellikle zıt çalışıyor. Yine dediğim gibi geçen podcast'te yani bu özellikleri içinde barındıran ayakkabıları yapabiliyor olmak muazzam bir gelişme. Dönelim orta tabana. Orta taban her koşu adımınızda sıkışırken aynı zamanda yere uygulamış olduğunuz kuvvetin bir kısmını elastik enerji olarak depoluyor. Yani siz aktif fazdayken ürettiğiniz mekanik enerjiyi adımınızı bastığınızda yere iletiyorsunuz ve hemen akabinde yer tepki kuvveti tam ters istikamette bacağınıza iletiliyor ve sıçrıyorsunuz. Bu esnada bir kısım enerji sürtünme nedeniyle sese, ısıya falan dönüşerek kayboluyor. Önemlice bir kısmı ise bacaklarınıza geri iletilerek ayak yerden kesilirken size itki sunuyor ve koşuyorsunuz. Koşuyu bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Siz önden enerjiyi veriyorsunuz, ardından işin hak edişini alıyorsunuz. Ne kadar verimli bir şekilde gerçekleştirirseniz bu eylemi, hak ediş o kadar çok, o kadar yakın oluyor vermiş olduğunuz enerji. Bu konuya ilk podcast bölümümde çok detaylı bir şekilde değindim. Koşu Mekaniği adında olan podcast'te kafanıza takılan şeyler için açın dinleyin derim. Olmadı DM'den de yazın. Size kaynak falan da iletirim. Evet, bu bölümün sonuna geldim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden, yani orta tabanın performansa katkısı ve karbon fiberin orta tabana entegrasyonu ile koşu mekaniğine nasıl etki ettiğine değineceğim. Ayrıca karbon teknolojisi bir çeşit hile midir? Getirilen sınırlamalar falan, bunları da duymuş olacaksınız. Haftaya görüşmek üzere.